Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Harvard Üniversitesi Profesörü John Wimbert, Ekim 1982'de Amerika'nın Philadelphia şehrinde düzenlenen büyük bir konferansta şöyle demişti. Genellikle tarihi kazananlar yazar, ancak bir tarihçi olarak şimdiye kadar İran hakkında yazılanların çoğunun kaybedenler, yani Amerikalılar ve Şah'ın adamları tarafından yazılmış olması beni şaşırtıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu daha önce çok az duyulmuş belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Bu podcast'te sizlerle adım adım ilerleyerek o günlerde Roosevelt olarak adlandırılan bu caddenin nasıl büyük bir siyasi olaya ev sahipliği yaptığını ele alacağız. Bu olay İran'ın tarihsel hafızasında ikinci devrim olarak biliniyor. Roosevelt Caddesi istasyonu sizi bu olayın derinliklerine götürecek ve tarihi belgeler, yazılı anılar, basın raporları ve yayınlara dayanarak tarafsız ve belgesel bir anlatı sunacak. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Neden bir elçilik binası bir liseye benzeyecek şekilde inşa edilmelidir? Bu 1950'lerde Tahran'da birçok kişinin aklını kurcalayan bir soruydu. Roosevelt Caddesi'nde uzun bir koridoru ve iki yanında sıralanmış odaları olan kırmızı renkli bir bina. Ancak bu dış benzerlik karmaşık bir gerçeğin üzerine örten bir perdeydi. Bu sade görünümün ardında gizemli bodrum katından gizli ikinci katına kadar uzanan geniş bir siyasi ve istihbarat faaliyetleri ağı vardı. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'daki elçiliğinin Kacar dönemindeki kiralık günlerinden İran'daki Amerikan politikalarının kalbine dönüşmesine kadar olan hikayesini anlatmak istiyoruz. Bu kez Amerikalı diplomatların dilinden değil, güvenilir tarihi belge ve kaynaklara dayanarak. Evet, Nasreddin Şah Kacar döneminde yaklaşık 150 yıl önce Amerika resmen İran'a girdi. Samuel Benjamin, Amerikan Birleşik Devletleri'nin ilk siyasi temsilcisi, 1883 yılında Tahran'a geldi ve şehrin dışında bir köyde bir yazlık köşk ve bahçe kiraladı. Seyahatnamesinde bu konuda şöyle yazdı: "Ekonomik açıdan elbette elçilik için bir mülk satın almak ya da bazı yabancı elçilikler gibi onu 10 ya da 20 yıldan fazla bir süre kiralamak daha iyi olurdu. Ancak Amerikan hazinesinin kötü durumu ve bütçe yetersizliği satın almayı mümkün kılmıyordu. Ve Kongre'nin muhalefeti ve politikalıların belirsizliği nedeniyle uzun süreli kiralama da mümkün değildi." Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'daki elçiliği, şehir içinde bir mülk ve köşkten mahrumken Britanya, Rusya, Fransa, Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya gibi büyük Avrupa güçlerinin temsilcileri yalnızca şehir içinde büyük elçilik binalarına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Şemiranat ve Tahran'ın kuzeyindeki köylerde geniş ve yeşil bahçelere de sahiplerdi. O yazlık bahçeden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliği olarak kullanılan ikinci bina, Tahran'ın yakınında iki katlı bir köşktü. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı yıllarında o zamanın Amerikan elçisi John Caldwell tarafından kiralanmıştı. Caldwell 7 yıl sonra 1921'de görevinin son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'daki elçiliğini belediye sınırları dışında başka bir büyük bahçeye taşıdı. Tahran'ın kuzeydoğusunda şehir planlaması olmayan ve tek geçiş yolunun toprak bir yol olduğu bir mahalle, bu yol daha sonra Roosevelt Caddesi olarak adlandırılacaktı. Amerikalılar bu yerde de birkaç yıl kiracı olarak kaldılar. Ta ki 1928 yılında burayı yaklaşık 60 bin dolara satın alıp 5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği adına tescil ettirdiler. 4 Azer 1322 tarihinde Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin ve 5 Azer'de dönemin Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill 2. Dünya Savaşı'nın yoğun döneminde Tahran'a geldiler. Müttefik cephenin lideri 6 ile 9 Azer tarihleri arasında Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği'nde gizli ve tamamen kapalı kapılar ardında düzenlenen ortak konferansta Almanya ordusuyla mücadele yöntemleri ve bu ülkeye karşı savaş cephelerine yardım konularında fikir alışverişinde bulundular. Şah ve İran hükümetine hiçbir bilgi verilmeden gerçekleştirilen bu konferans, 2. Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesinde ve savaş sonrası uluslararası sistemin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Bu olaydan bir yıl sonra dönemin Tahran Belediye Başkanı, başkentin 3 sokağına bu 3 dünya liderinin adının verileceğini açıkladı. Böylece bu 3 büyük gücün siyasi temsilcilerinin huzurunda İran başkentinin 3 caddesi Churchill, Stalin ve Roosevelt olarak adlandırıldı. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Tahran'daki büyükelçiliklerinin inşasını genişletmeye başladılar. Ve Eylül 1330 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçiliği kırmızı renkli ve yeni inşa edilmiş bir binada fiilen faaliyetlerine başladı. Bu bina kendine özgü özellikleriyle, dış görünümü itibariyle, Tahran mimarisiyle pek uyumlu görünmeyen benzersiz bir mekana dönüştü. Amerikalılara göre bu cadde üzerindeki yeni binanın dış görünümü Amerika'daki devlet liselerine oldukça benziyordu. Uzun bir koridoru ve iki yanında çok sayıda odası olan bir binaydı. Binanın katları önem derecelerine göre düzenlenmişti. Bodrum katı en az önemli olan, ikinci kat ise en önemli bölümler olarak kabul ediliyordu. İkinci katta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin en kritik bölümleri bulunuyordu. Bunlar arasında Büyükelçi, Maslahat Güzar, Siyasi Bölüm Başkanı, Konsolosluklar Başkanı ve Büyükelçinin özel asistanın ofisleri yer alıyordu. Bu katta ayrıca Deniz Piyadeleri Odası ve CIA temsilciliği de bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı İran Masası Sorumlusu Henry Prick, Büyükelçinin ofisini bir okul müdürünün ofisine benzetmişti. Bir köşede bir yazı masası, diğer duvarda Avrupa ve Asya'nın büyük bir haritası vardı. Bu odanın büyük pencereleri Büyükelçinin geniş bahçesine açılıyordu. Odanın zemini büyük bir Tebriz halısıyla kaplıydı. Bu katın doğu kanadının sonunda Büyükelçinin şifre odası bulunuyordu. Bu da betonarme kullanılarak inşa edilmiş ve ses yalıtımıyla donatılmıştı. Bu oda o kadar önemliydi ki şifre odası çalışanları dışında hiç kimse, hatta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi bile içeri giremezdi. Ziyaretçilerin bu odayla iletişimi yalnızca küçük bir pencere aracılığıyla sağlanıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran Masası Sorumlusu bu binanın adlandırılması hakkında şunları söyledi. Büyükelçilik binasını binanın inşası sırasında Büyükelçilik Başkanı olan Louis Henderson'ın onuruna Henderson Lisesi olarak adlandırdık. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin fiziksel inşaatı yıllarca devam etti. Bu genişlemeye paralel olarak Büyükelçiliğin yapısı ve organizasyonu da büyüdü ve siyasi, istihbarat, askeri, ekonomik bölümler ile CIA temsilciliğini içerecek şekilde genişledi. Bunlar Büyükelçilik'te oluşturulan geniş ve karmaşık yapının yalnızca birkaç yönüydü. Ayrıca Büyükelçiliğe bağlı kurumlar da bu yapının genişlemesine katkıda bulunuyordu. Örneğin Orta Doğu Amerikan Dostları Derneği, Fulbright Komisyonu ve Pan Amerikan Hava Yolları Şirketi gibi kurumlar. Şah döneminde İran İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı, SAVAK'ın önemli bir birimi olan ve Amerikan etkisi altında şekillenen 8. Genel Müdürlük yayınladığı rapor ve belgelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki Büyükelçiliğinin 4 temel bölümden oluştuğunu ve bu bölümlerin ülkenin politika belirleme süreçlerinde kilit rol oynadığını belirtmiştir. Siyasi bölüm, Danışma Ofisi, İstihbarat Ofisi ve CIA Temsilciliği. Bunlar arasında CIA Temsilciliği Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin en önemli unsuru olarak kabul ediliyordu. Bu temsilciliğin faaliyetleri 1947 yılında başlamış ve üyeleri Büyükelçiliğin çeşitli bölümlerine yerleştirilmişti. CIA ajanları resmi faaliyetlerine yanı sıra Büyükelçiliğine bağlı kurumlarda, Amerikan şirketlerinde ve kültürel ve bilimsel heyetlerde farklı kimliklerle bulunarak İran'da geniş bir bilgi toplama ve nüfuz ağı oluşturmuşlardı. CIA temsilciliğinin ana karargahı Büyükelçiliğinin merkez binasının ikinci katında yer alırken, Büyükelçilik dışında ayrı bir binada faaliyet gösteren 6 kişilik küçük bir birim de bulunuyordu. Bu yerlerin koruması Amerikan askerleri tarafından sağlanıyordu. 1973 yılında Richard Helms, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçisi olarak atanmasıyla büyükelçilik köklü değişiklikler yaşadı ve Amerika'nın İran politikası daha da güçlendi. Helms büyükelçi olarak göreve başlamadan önce 4 yıl boyunca CIA'nin yardımcı direktörlüğünü ve 7 yıl boyunca da direktörlüğünü yapmıştı. Bu süre zarfında İran'a, özellikle de Tahran'a birçok kez seyahat etmişti. Sabahkün Helms'in büyükelçiliği dönemine ait raporları, büyükelçilikteki koruma ve güvenlik faaliyetlerinin yoğunlaştığını gösteriyordu. Büyükelçiliğin tüm kapıları, ana bina karşısındaki kapı ve garaj kapısı hariç kapatılmış, İranlı ve yabancı güvenlik görevlileri girişleri kontrol altına almıştı. Kimlik kartı olmayan hiç kimseye giriş izni verilmiyordu. Helms'in görev süresi boyunca büyükelçine yeni ekipmanlar getirildi. Bu ekipmanlardan biri herhangi bir mektup veya paketi açmadan kontrol edebilen bir cihazdı. Ayrıca sıvı biosidal mermilere sahip iki silah ve envanter eklenmişti. Bu mermiler hedef alınan kişiyi 4 saat boyunca bayıltabiliyordu. 10 Şubat 1975 tarihinde SAVAK'ın 8. Genel Müdürlüğü'ne Büyükelçilik'teki gizli belgelerin koruma durumunu açıklayan bir rapor ulaştı. Bu rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ndeki tüm sınıflandırılmış belgeler Büyükelçinin çalışma alanına yakın bir odada tutuluyordu. Bu belgeler o kadar önemliydi ki odadan çıkarılmıyordu. Hatta Büyükelçi bile bu belgeleri incelemek için kişisel olarak bu odaya gidiyordu. Raporlar belge ve evrakların imha edilme sürecini de detaylı bir şekilde açıklıyordu. Tüm sınıflandırılmış belgelerin doğru bir şekilde arşivlenmesi için Büyükelçiliğin her odasına bir kasa yerleştirilmişti ve bu kasaların yanında hassas malzemelerin imhası için iki torba bulunuyordu. İlk torba çok gizli ve gizli sınıflandırmasına sahip evraklar için kullanılıyordu ve içeriği ofis saatlerinin sonunda bir cihaz yardımıyla toz haline getiriliyordu. İkinci torba ise çok gizli evraklar için ayrılmıştı ve ofis saatlerinin sonunda yakılıyordu. Büyükelçiliğin korumaları tamamı Amerikan deniz piyadelerinden oluşan ekip günün sonunda bu torbaları toplayıp imha ediyordu. Evet değerli dinleyiciler, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Görünüşte basit bir binanın İran'da Amerikan casusluk, güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin merkezi haline nasıl geldiğini gördük. Ama daha yeni başlıyoruz. İlerleyen bölümlerde bu binada gerçekleşen faaliyetlerin ve bunlarla ilgili hikayelerin daha gizli köşelerine de bakacağız. İran-Amerika ilişkilerinin sıcak noktalarından yıllarca büyükelçiliğin gölgesinde gerçekleşen ve çok az kişinin bildiği gizli operasyonlara kadar. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
La ilahe illallah wallahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Velillahilhamd. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا
رمضان bayramı özel programı.
Bugün bayram günü. Tekbir sesleri, Allah'a hamd ve sena sesleri tüm şehri kaplamıştır.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allah büyüktür. Allah yeganedir ve ondan daha büyük bir ilah yoktur. Ve hamd etmek sadece Allah'a mahsustur. Bizi hidayete erdiren Allah'a hamd ve sitayiş yaraşır ve bize bağışladığı nimetler için Allah'a hamd olsun.
Ve lehu'ş-şükrü alâ mâ evlânâ. Allahu Ekber. خدا بزرگ است الله اکبر خدا بزرگ است لا اله الا الله
رمضان ayının sonu Ramazan bayramıyla müjdelenmiştir. Günümüzde 1,5 milyar Müslüman neşeli, coşkulu bir şekilde hareket etmektedir. Allahu Ekber nidası dünya camilerinde özellikle Mekke, Medine, İran, Irak, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Pakistan'la diğer İslam ülkelerinde yükselmekte ve tevhid nidası yayılmaktadır ve Ramazan bayramının gelip çattığını ilan etmektedir. Halk Ramazan'ın melekuti atmosferine solukladıktan sonra tıpkı beyaz kanatlı güvercinler gibi kanatlanıp uçuşa geçmektedirler. Şimdi halk gruplar halinde tekbir seslerini yükseltip Allah'a şükretmekte ve Ramazan'a duydukları sevgi ve özlem üzerine diyorlar ki Allah'ı ısmarladık ey Allah'ın ayı Ramazan, selam olsun sana ey erenlerin bayramı ki ilahi rahmet ve affele mükafatı bize armağan ettin. Ramazan bayramı dinin insanın yüceleşindeki etkisini şeffaf bir şekilde yansıtan ayna gibidir. Gaflet, heva ve hevesten kurtulan insanlar birleşik saflarda kenetlenir, omuz omuza saf tutup ellerini dua ve niyaz için semaya doğru kaldırırlar. Müslümanlar pak ve ihlaslı kalpleri ve Allah'a kulluk üzerine ilahi fazl ve kerem denizinden faydalanırlar. İşte bu mükafat bir ay oruç tutup imsak eden mümin kadın ve erkeklere aittir.
Günümüzde iman ehlinin yüzünde özel bir nur ve parlaklık gözüküyor. Kur'an-ı Kerim'in Müminun suresinin ilk ayetlerinde felah ve kurtuluşa eren inançlı insanların çehresini tasvir ederek şöyle buyuruyor. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Şimdi muvahhid insanlar cani gönülden ilahi aşk ve muhabbetle mest olmuşlardır. Mevlana Celaleddin Muhammed bir beytinde bayramda insanın yeniden bir diriliş yaşadığını kaydedip coşkulu bir şekilde şöyle diyor. Bayram geldi, bayram geldi, o mutluluk kaynağı geldi. Al eline davulu, çal çal ki bu ay geldi.
Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem camide mübarek Ramazan ayının faziletleri hakkında konuşma yapıyordu. İmam Ali aleyhisselam sordu, ya Resulullah, Ramazan ayındaki en güzel ve hayırlı iş nedir? Resul-i Ekrem de buyurdu ki, vera ve takva Allah'ın haramlarından uzaklaşmadır. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, kendi kendine yetiştiren ve hak nurunu müşahede eden ve derin bir içsel değişim yaşayan kimse için Ramazan bayramı bayram sayılır. Eğer bu üstün özellikleriyle bayram insan hayatında var olursa, işte o gün bayram sayılır. Nitekim İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah katında oruçları ve gece namazı ve ibadetleri kabul edilenler için bugün bayram sayılır. İşte insanın Hak Teâlâ'nın karşısında isyan etmediği gün bayram günüdür.
Fıtır bayramı sadece manevi ve ahlaki özellikleriyle sınırlı değildir. Fıtır bayramının kendine özgü toplumsal adabı ve gelenekleri vardır. İmam Hümeyni açısından bayram ferdi ve toplumsal yüceliş, paklık, ıslah ve izzet kaynağı olmalıdır. Bu yüzden bayram namaz ikame etme günü olduğu gibi hakikat ile adaleti yayma günü de sayılıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de fıtır bayramını vahdeti kelime ve tevhid günü olarak nitelendirip bayramın yapıcı toplumsal boyutlarından söz edip şunları kaydediyor. Fıtır bayramı birlik ve vahdet günü. Bütün halk kesimlerinin dayanışma ve bütünleşme günüdür. Fıtır bayramı İslam ve Peygamber Efendimizin izzet ve şeref günü ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme günüdür.
Fıtır bayramı Şevval ayının birinci günüdür. Şevval ayının hilali mübarek Ramazan ayından sonra doğar. Fıtır bayramında Müslümanların fitre veya zekat vermeleri farzdır. Kur'an-ı Kerim'in tefsir merkezi uzmanı Muhammed Hüseyin Sadık'ı diyor ki, fıtır bayramının başladığı an atılacak ilk adım mahrum ve yoksullara yardım etmek, İslam topluluklardaki yoksullukları izole etmek için zekat ödemektir. Zekatın anlamı taharet ve paklık, rüşt ve olgunluktur. Kur'an-ı Kerim'de zekat kavramı namazla birlikte anılır. Zekat vermek, tathir, bencillikten, cimrilikten, buhl ve kıskançlıktan arınma anlamında olup imana bağlılık ve sadakatı yansıtır. Sadakat da bir nevi zekat sayılır. Fitre de zekatlardan biridir. Mali güce sahip her Müslüman fıtır bayramında belirli miktarda zekat ödemelidir. Bu zekat bedenin sağlık garantisi olduğu için beden zekatı olarak nitelendirilir.
Bayramın ayak sesleri duyulduğunda müminler Allah'ın mağfiret ve affına sığınmada coşup kendinden geçiyor. Mümin insanlar açısından bayram, kötülük ve rezaletlerden arınma, onları yakıp küle çevirme ve yepyeni bir insana dönüşme anlamındadır. Çünkü insanlar Ramazan ayında sahurda ve iftarda, Kadir gecelerinde ve yaptıkları tüm dualarında yeni bir dönüşüm yaşayıp yeni bir doğuş ve hayat yaşamaktadırlar. Müslümanlar fıtır bayramı neşesini yaşarken iyi ve ihlaslı bir insan olmanın sadece Ramazan ayıyla sınırlı olmadığının bilincine varıyorlar. Çünkü Müslüman insan Ramazan'ın manevi paklık ve hürriyetini hayatı boyunca koruyup kollamaktadır. Fıtratı pak halkın kalbi ümit ve hidayetle dolup taşmaktadır. Nitekim Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Allah-u Teala fıtır bayramında meleklerine hitap eder. Kendi yükümlülüklerini yerine getiren kullarımın mükafatı nedir? Melekler de, Allah'ım, onların mükafatı sana aittir. Allah da şöyle buyurur. Ey melekler, şahit olun ki ben ihlaslı kullarımı affettim.
İşte bu yüce değerlerden ötürü dünya Müslümanları fıtır bayramını görkemli bir şekilde kutlarlar. Ramazan bayramı şevk ve coşku dolu bir bayramdır. İhlas, takva ve zuhdun simgesi bir gündür. Fıtır bayramında halk temiz ve güzel kokulu kılık ve kıyafetle namaz musallalarına akın edip tevhid üzerine birleşip kenetlenerek namaz ikame eder ve yoksulların yardımına koşup akrabaları ve büyükleri ziyaret ederler.
Muhterem dinleyiciler, bu mübarek günü bir kez daha tebrik ederken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce taalimlerini ve öğretilerini sade bir dille sizlere açıklamaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde İslam'ın inanç ilkelerinden olan tevhid ve Allah'ı tanıma ilkesine değinerek Allah'ı tanıma yolları üzerinde durmaya devam edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Allah'ı tanıma yollarına değindik. İnsanoğlu tarih boyunca dünya ve onun yaratanını daha iyi anlamak için kendi kabiliyetleri ve düşünce gücü seviyesinde bazı yolları seçmiştir. Fıtrata dönüş ve düşünce gücünü kullanarak akılcı deliller, Allah'ı tanımanın en önemli yollarından sayılıyor. Allah'ı tanımanın gereği ise yaratılış dünyasında gezmek ve araştırmaktır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ilahi ayetler ve nişaneler hakkında düşünmektir. Sanki dünyada, yerde ve gökte ve insanın vücudunda olan tüm olayların her biri Allah'ı tanımanın en iyi belirtilerden biridir. Ve kalbin oklarını her zaman ve her yerde hazır bulunan bir varlığa doğru hidayet ediyor.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 91. hutbesinde Allah'ın bazı eserleri ve belirtilerini şöyle anlatıyor. O hiçbir örneğe bakmadan, kendisinden önce hiçbir yaratıcı ve mabudun takdirini örnek almadan ilk defa yaradandır. Kudretinin melekutunu ve hikmetinin eserlerini ifade eden inceliklerini bize göstermesi ve her varlığın sadece onun kudretiyle ayakta durabildiğini itiraf etmesi bir hüccet olarak bizleri gayri ihtiyari onu tanımaya ve marifetine sevk etmiştir.
Varlık dünyası hakkında düşünmek herkese, yani düşünürden ve bilge insandan sıradan insana kadar açık olan bir yoldur. Herkes kendi görüş ve yeteneği kadar varlık dünyasının kaynağının varlığı ile ilgili güçlü kanıtlar bulabilir. Ehl-i Beyt imamlarının altıncısı Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir vecizde de şöyle buyuruyor. Eserlerin varlığı onları bir yaratıcının yaptığını gösterir. Yükseltilmiş ve sağlam bir bina gördüğünüzde onu inşa eden birinin olduğundan emin oluyorsunuz. O kişiyi görmemiş ve gözlemlememiş olmasanız bile.
Bu dünyanın gerçeklerini anlamak için düşünce alanını her ne kadar genişletip olayları incelemeye alsak da dünyanın tüm sırlarını anlamak için gerekli olan tüm araçlara sahip değiliz. Bu açıdan varlık dünyası iki bölüme ayrılıyor. Açık ve gizli veya görünmeyen ve görünen, varlık dünyasının deneysel alanda olan, hissiyat olaylarında özetlenmediği, başka bir ifadeyle birçok gerçeğin bizim zahiri hislerimizle anlaşılmayacağı inkar edilmeyen bir gerçektir. Yaratılış sırlarını anlamak diğer bazı araçları da gerektirir. Aynı zamanda bizim düşünce ve kavrama güçlerimize de bağlıdır.
Hiç şüphesiz ne zaman akıl ve düşünce insanın tecrübe ve hissiyatının yardımına gelirse birçok gerçeğin tanınması mümkün olur. Ehl-i Beyt'in birçok rivayetinde akıl, Allah'ın insana bağışladığı bir nura benzetiliyor. Akıl, hakkı batıldan ve hayrı şerden ayırt etmeye yardım etmekte. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda da şöyle buyuruyor. Akıllar vesilesiyle Allah'ın varlığına inanç oluşur ve Allah'ın varlığını itiraf etmek ise imanı tamamlar.
Tahran Radyosu.
Yaratılış kitabını inceleyecek olursak, bu geniş dünyanın yüce bir akıl ve tedbirin rol oynadığını anlarız. Bu konu bizzat çok sade ve açık bir delildir. Bu delile göre her güdümlü düzen akıllı bir düzenleyicinin varlığını gösteriyor. Halbuki varlık dünyası düzen ve tedbirin nişaneleriyle doludur. Varlık dünyası bizzat Allah'ı tanımanın en açık kanıtıdır. Kur'an-ı Kerim birçok vurgu ile halkı varlık dünyasını tanımaya ve araştırmaya davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bununla da yetinmeyip dünyanın hayret verici olaylardan örnekler sunarak insan için araştırma ve inceleme yolunu açmıştır.
Kur'an-ı Kerim insanları varlık dünyasında düşünmeye davet ediyor. Zira herkes kendi bilgi ve yetenekleriyle dünyadaki düzenin bariz örneklerini anlayabiliyor. Dünyanın her zerresinde göze çarpan şaşırtıcı düzen, her insanı sahip olduğu hikmetle ona düzen veren bilge bir düzenleyicinin varlığını anlayabiliyor. Yaratılış dünyasının karmaşık ve dakik sırları ve düzenleri uçsuz bucaksız derin ve engin bir okyanusa benzer. İnsan sahip olduğu bugünkü bilgi seviyesiyle sadece birkaç küçük adım atmıştır. Üstelik bilimsel açıdan ilerledikçe varlık dünyasının ihtişamı karşısında şaşkınlığı artarken sahip olduğu bilginin ne kadar kısıtlı olduğunu anlıyor.
Bu bağlamda bir fizikçi şöyle diyor. Atomlardan galaksilere, mikroplardan insanlara kadar her şeyi araştırıp inceledikçe, bilgimin artmasıyla birlikte bilinmeyenlerimin kapsamının da her geçen gün genişlediğini fark ettim. Bilgeler arasında sıkça duyulan bu tür sözler, insanlığın bilimin yüksek merdiveninde birkaç basamaktan fazla çıkmadığının göstergesidir. Nitekim dünyaca tanınan bilim adamı ve fizikçi Albert Einstein kütüphanesindeki merdivenin yanında durduğuna şöyle dedi. Bu ikisinin birbirine oranı tıpkı bu merdivenlerin göklerin sonsuz ortamı gibidir. Ve ben hala bu bilim merdiveninden birkaç basamaktan çok çıkmadım.
Buna rağmen insanın yaratılış dünyasının büyüklüğüne dair mevcut bilgilerinin sadece bir kısmı bile onun hikmetli, bilge ve güçlü bir yaratıcının olduğunu idrak etmeye yeterlidir. Ayrıca böyle dakik ve karmaşık bir düzenin muazzam bir güç, hikmet ve bilgi kaynağı olmaksızın imkansız olduğunu gösteriyor. Şimdi dünyada var olan güç ve hikmet örneklerinden bazılarını gözden geçirerek yaratılış kitabının bazı yapraklarını aralamamız yerinde olur.
Her şeyden önce yaşadığımız yer küreye şöyle bir bakmamız iyi olacak. Herkes görünüşte bu sakin olan gezegenin her an birkaç harekette olduğunu biliyor. Dünya çok hassas ve hesaplanmış bir düzen ile dönmekte ve bu dönüş sayesinde gece ve gündüzü oluşturmaktadır. Bu gezegen aynı zamanda bir yıl süren güneşin etrafında döner. Bu hareketin sonucu birbiri ardına gelen farklı mevsimlerin ortaya çıkmasıdır. Yer kabuğunun kalınlığı kendi etrafında veya güneş etrafında hareketinde ve dönüşünde herhangi bir bozulmaya neden olmayacak kalınlıktadır. Bir diğer konu ise yıldızlar ve güneş ışınlarının başlangıçtaki haliyle gezegenimize ulaşırsa insan yaşamını aksatacaktır. Bu yüzden dünyayı düzenleyen güç atmosfer adı verilen bir hava örtüsüyle dünyanın düzeyini korur ve güneşin ultraviyole radyasyonunu kontrol eder. Aynı zamanda bu dünya yüzeyinin de sıcaklığını ılıklaştırır.
Dünyanın güneş sistemindeki konumu, ışık ve ısı miktarı, su ve toprağın durumu ve ayrıca etrafındaki boşluktaki gazların bileşimi ve boyutu, yeryüzünde canlı organizmaların yaşamı için uygun olacak kadar kesin ve mühendislik ürünüdür. Dünyanın komşularından birine seyahat etmek istesek, gerekli tesis ve ekipman olmadan orada bir an bile yaşamamız mümkün değildir. Örneğin Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Bu nedenle gündüzleri sıcaklığı 400 santigrat dereceye ulaşır. Geceleri sıcaklık düşer ve muhtemelen 200 santigrat dereceye düşer. Merkür'ün atmosferi yoktur ve ısıyı tutamaz. Bu nedenle gece ve gündüz sıcaklıkları arasında çok fark vardır. Kendi etrafında bir dönüş yapması 59 gün, Güneş'in etrafında bir dönüş yapması ise 88 gün sürer. Bu gezegenin yüzeyi gök taşlarının bombardımanı sonucu oluşan irili ufaklı deliklerle doludur.
Yeryüzünde yaşayan insanlar bilmelidirler ki eğer yeryüzü gök taşlarının bombardımanlarıyla yok olmadıysa, dayanılmaz soğuk ve sıcaktan korunduysa, binlerce milyonlarca tehlikeden korunduysa bunun sadece ve sadece tek bir sebebi vardır. O da dünyaya düzen kazandıranın, dünyayı insan yaşamının ve diğer canlıların beşiği yapmaya irade etmesidir. Her gün toz parçacıkları ve binlerce meteor ve göktaşı çok yüksek bir hızla yeryüzüne doğru gelmektedir. Fakat kainatın hikmetli ve güçlü yaratıcısı olan Yüce Allah, yeryüzünü ve canlılarını gök cisimlerinin çarpışmasından ve güneşin zararlı dalgalarından ve diğer zararlardan korumak için yeryüzünün atmosferini dünyanın etrafına koruyucu bir kalkan olarak yerleştirmiştir. Öyle ki dünya yüzeyinin atmosferik korunması, dünyanın Merkür'ün kaderine maruz kalmasına ve yüzeyinin deliklerle dolmasına izin vermedi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Su krizi ve kuraklılık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken, bu durum ise gelecekte savaş ihtimaline yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi, bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yeryüzü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometreküp, doğal buzullar %1,7 oranıyla yaklaşık 25 milyon kilometreküp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oranı ile 13 bin kilometreküp su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler. ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. İklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır. Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim mazisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri
ve özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murat Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin Doğu Dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyane Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışıyla kendini gösteriyor. Sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli Sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, unutulmaz görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hazreti İsa Mesih'in dinine göre Hristiyanlık inançları yolunda canını veren insana şehit denir. İran'ın Ermeni toplumu 8 yıllık kutsal sanma yılları sırasında Hakk'ın batıla karşı mücadelesinde İslam mücahitleri yanında parlayarak bu savaş meydanında kahramanca bir duruş sergileyip kimileri şehit, kimileri gazi veya esir oldular. Ermeni toplumu kutsal sanma döneminde 104 askeri ve sivil şehidini İslam İnkılabı ve ülkeye takdim etmiş. Bu sayıdan 4'ünün cansız bedenine hala ulaşılmamış. 143'ü gazi ve özgürlüğüne kavuşan esirlerdir. Bu kahraman mücadelecilere paralel olarak yaklaşık 30 Ermeni kadın, erkek ve çocuk zalimane bombardımanlar altında şehit olmuşlar. Böylesi fedakarlıklara benzer durum Asuri Hristiyanlar arasında görülüyor. Ermeni toplumundan yüzlerce gazi ve esirin ortaya çıkması, ülkeyi savunmada dil, ırk ve mezhebin kriter olarak görmeyen bu milletin tek bir ad içinde kendi kimliğini ve ülkesinin savunmasının destanıdır. İşte tüm bu anlatılanlar yetenekli ve yüce İranlı ruhun göstergesidir.
Ermeni şehit aileleri ve diğer mezhebi azınlıklar 8 yıllık kutsal savunma yıllarında kendi ciğerparelerini bu ülkeyi savunmak için diğer ailelerin evlatlarıyla omuz omuza savaş meydanına doğru gönderdiler. Bu vatan evlatları diğer Müslüman mücahitler gibi bu ülke toprağının bir karışını bile ecnebi eline düşmesin diye kendi canı ve malını feda etmiştir. Bir din adamı ve Tahran Ermeni Hilafet Konseyi üyesi olan Narsisyan şöyle diyor: "Ülkemiz İran renkli çiçekler diyarıdır. Bu çiçeklerin çeşitli rengi de olsa bir yönüyle yani tevhidde birdir. Kavimler, lehçeler ve farklı dinlerden oluşan bu çiçekler ülkede hepsi yaşıyor ve vatanın tehlikeyle karşılaştığı takdirde vatan uğruna canlarını bile vermeye hazırdırlar. Yüce bir değere sahip olan şehadet tüm tevhidi dinlerde vurgulanmıştır. Örneğin Hristiyanlıkta ülkesi için kanını döken insana şehit denir. Ayrıca Hazreti İsa aleyhisselam kendi yarenlerine güzel bir buyruğunda şöyle okuyoruz: İnsanın kendi arkadaşları için canını feda etmekten büyük sevgi bulunamaz. Narsisyan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
Şehitler Hazreti İsa aleyhisselamdan aldıkları bu emri yerine getirdiler ve o yüce sevgiyle kendi canlarını verdiler ve böylece bu yolda kendi sevgilerini ispatlamış oldular. Şehitler şehadet yolundan giderek kendi ülke, din ve Allah'larını ne kadar sevdiklerini ispatladılar ve dökülen bu kan bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumanın ve özgürlüğümüzün tohumu oldu. Şehitlerin namı bizi birleştiriyor.
Bir gün habersiz evlerine gelen aziz bir misafiri gören bu aileler şaşkınlık ve heyecan duygusuna kapıldılar. Zira bu misafirin bir gün onların yanında samimi bir şekilde oturması, onlarla çay, meyve ve tatlı yemesini ve hatıraları ve can fedakarlıkları gözden geçirerek sohbet etmelerine ve öyle şaşkınlık içinde onu misafir etmelerine bile akıllarının ucundan bile geçmezdi. Geçen sohbette İslam İnkılabı rehberinin Şehit Galvez Babumyan ailesiyle görüşünün bir parçasını anlattık. 30 yılı aşkın petrol şirketinin bilgisayar bölümünde çalışan Galvez, inkılap ve grev sırasında öncüydü. Ülkenin kriz ve savaş koşullarında onun varlığı ve deneyimi ülkenin yönetimi ve borularda akan petrolün sürdürülmesi için gerekliydi. O ülkesini savunmak için ayağa kalktı ve bu yolda şehit oldu. Şehidin eşi şöyle diyor. Ayetullah Hamene'nin daveti üzerine onun kenarında mobilya üzerine oturdum. Bana şöyle sordular. Nasılsınız? İyiyim. Nerede şehit oldular? Ahvaz. Ne zaman? Savaşın 3. haftası 17 Mehr'de. Orada çalışıyor muydu? Evet.
Galvez'in işi ve kendisi hakkında konuşmak istiyorum ama asla yapamıyorum. Keşke bu kalbim biraz yavaş atsa. Rehberin yanında oturan iki erkeğin kim oldukları hakkında sorar. Biri şehidin kardeşiyim, diğeri de bacanağım diyor. Allah rahmet eylesin ve bu yeni miladi yılı ve Hazreti Mesih'in doğumunu size mübarek kılsın. Hepimiz teşekkür ettik. Hanımefendi, eşiniz ne iş yapardı? Petrol şirketinde görevliydi. Hava bombardımanı neticesinde şehit oldu. Şehidin kardeşi ve bacanağından ne iş yaptıklarını sordular ve daha sonra çocukları sorup soruşturdular. Burada yüreğim yarası kanıyor gibi oluyorum. Ben cevaben birisi üniversite öğrencisidir, diğeri de okula gidiyor. Rehberimiz çocukların ders ehli oldukları için sevindiler. Ben de gözaltı Galvez'in resmine bakıyor ve gülümsüyorum. Kız mı erkek mi? Biri kız biri erkek. Evde yoklar mı? Saat 7'de oğlum çıktı. Sizin geleceğinizi bilmiyordu. Bize bir şey söylemediler. Evet, dememeleri de icap ediyordu. Gülüyorum. Doğru diyorlar. Eğer biz kimin geleceğini söyleseydiler, tüm arkadaşlarımız, akrabalarımız ve mahalle ahalisi bizim evde toplanmış olacaktı. Ben sözlerimin devamında çocukların cumartesi sınavları olduğu için arkadaşlarının evine gidip ders çalıştıklarını anlattım. Oğlunuz hangi bölümde okuyor? Tıp. İnşallah dersinde ve işinde başarılı ve iyi bir doktor olur.
Tahran Radyosu.
Boğazım düğümleniyor, ağlamamı görmelerini istemiyorum. Servis yapma bahanesiyle mutfağa gidiyor ve orada gözlerimi yağmasına izin veriyorum. Salonda Ermeni piskoposu ve Ermeni ve Süryani törenleri ve gelenekleri arasındaki fark hakkında konuşmalar devam ediyor. Biraz rahatlamak ve geri dönmek için bekliyorum. Ama rehberimiz bundan daha erken geri dönmemi istiyor. Pekala, bu hanım efendi gelsinler, şöyle otursunlar. Biz gitmek üzereyiz. Sürekli çıkıp dönüyorlar. Onlara bizim gitmek istediğimizi söyleyiniz. Çabucak kendimi toparlıyorum ve misafirlerin yanına gidiyorum. Çayı bir parça tatlı ile içmişler. Meyve getirmek istiyorum ama oturmamı söylüyorlar. Buyurun oturunuz. İkramla ve daha fazla zahmete gerek yok. Buraya gelişimizden maksat bir an olsun diye sizinle oturmak ve sizi teselli etmektir. Zaten işinizi bu ülkenin ülküleri yolunda kaybettiniz. Biz size teselli vermekle mükellefiz. Böyle zahmete katlanıp ikramlıklarla uğraşmanıza gerek yok. Ben ve şehidin kardeşi rehberimizin bu kadar mütevazi ve sadeliğinden dolayı mahcup duruma düşüyor ve ona teşekkür ediyoruz. Ben orada yokken sohbetin konusu ülkenin kiliselerine varmıştı. Ayetullah Hamine'yi İsfahan'ın Colfa bölgesinde gittikleri bir kiliseyle ilgili anısını anlatıyordu. Benim için çok tatlı geliyordu. Kendi kendime bu anının Farsça ve Ermenice olarak o kilisenin duvarlarına yazılması ne kadar güzel olur diye düşündüm. Efendimiz şöyle anlatıyor.
Colfa Ermenileri Kilisesi'ne gitmiştim. Kuma gittiğim ilk yıllarda. Sene 1337. İsfahan'a gittik, Colfa'ya doğru yola koyulduk. Orada iki kiliseyi ziyaret etmeye karar verdik. Birisi çok iyi ve büyük bir kiliseydi. Çanı kilise avlusunun ortasındaydı. Bu arada cenaze töreninin yapıldığı daha küçük bir kiliseye de gittik. İsfahanlı iki talebe arkadaşımızla beraberdik. Oraya gittik. Bir hademe vardı. İçeri girebilir miyiz diye sorduk. O da olur dedi. O etkinliğe katılan üç talebeydik biz. Gidip oturduk. Töreni neredeyse başından sonuna kadar izledim. Orada birçok kilise var. Galvestin kardeşi orada 12 kilise olduğunu ve büyük dedikleri kilisenin merkez kilise olduğunu açıklıyor. Peki hanımefendi, Allah size sabır ve mükafat versin ve çocuklarınızı iyi yetiştirmenizi ve onları verimli, büyük ve değerli insanlar haline getirmenizde size başarı nasip etsin ki size olan sevgileri ve vatana hizmetleriyle babalarının yerini alabilsinler. İnşallah muvaffak olursunuz. Rehberimizin duasını çok sevdiğim ve kalbimde amin diyorum.
Rehber Hamine'yi bizimle vedalaşmak için yerinde kalkıyor. O kadar sade ve alçak görünlüydü ki tüm bu utanç ve ıstırap duygusu yavaş yavaş kalbimi terk etmeye başladı. Ve şimdi kalbim sakin ve hafif atıyor. Bu misafirliğin devam etmesine ve rehberimize Galveston ahlak ve vicdanından bahsedip oğlumuz Varuja'nın babasına olan benzerliğini anlatmak istedim. Ama daha fazla zaman yok ve Ayetullah Hamine'yi ayrılıyor. Ona birkaç kez teşekkür ediyorum. Birkaç dakika sessizlik içinde geçti. Hiçbirimiz birkaç dakika önce İran rehberinin burada yanımızda oturup çay içip konuşuna inanamadık. Çantamdan küçük bir fotoğraf çıkarıp koltuğa oturup onu izliyorum.
Dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre
15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.